Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine...
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 27 Kasım 2020 günlerden Cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Covid-19 haberlerimiz en başta var. 61 milyona yaklaşıyor. 60 milyon 700 binden fazla dünyada vaka sayısı, can kaybı 1 milyon 430 binden fazla. Aşı tartışmaları var. Türkiye'de de hasta sayısıyla vaka sayısı tartışmaları var. Nihayet vaka sayıları verilmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne ne kadar bilgi bu konuda verildi bilmiyoruz. Ama Türkiye'de çok ciddi tartışmalar var. Trump Amerika'da 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarını kabul edeceğinin artık işaretlerini veriyor. Hile iddialarını devam ettirmekle beraber seçiciler kurulu, ki yanılmıyorsam 14 Aralık'ta toplanacak. Karar verilecek. Karar da Ocak, 6 Ocak'ta açıklanacak. 20 Ocak'ta yemin töreni var. Beyaz Saray'dan ayrılacağını söyledi. Seçiciler, delegeler Biden'ı seçerse giderim dedi. Üçüncü dünya ülkesi gibi seçim yaptıklarını da söyledi. Türkiye-AB gerilimi devam ediyor. Avrupa Parlamentosu'ndan beklendiği üzere Kıbrıs'la ve Maraş, Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra Türkiye tarafından, KKTC tarafından açılmasıyla ilgili bir bağlayıcılığı olmayan bir tasarı kabul edildi. Tabii Ankara'nın tepkisini çekti. Almanya öncülüğünde NATO'da reform planları da Ankara'yı rahatsız edecek gibi gözüküyor. 1-2 Aralık'ta Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları zirvesinde ele alınacak. Ekonomik kriz Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini daha fazla tartışma konusu yapıyor. Bu Avrupa'ya mesajlar veriliyor. Reform hem ekonomi hem de hukuk sisteminde. Merkez Bankası Başkanı bugün TÜSİAD heyetiyle buluştu. Mali kaynak arayışı var ve Türkiye ile Katar arasında dün 10 anlaşmaya imza konuldu. Aralarında Varlık Fonu'nun Katar'la yaptığı, işte İstanbul Borsası'nın %10 hisselerinin de satışını içeren anlaşma var. Çok tartışmalı, kaça satıldı bilmiyoruz. Ama Cumhurbaşkanı uluslararası anlamda Türkiye'nin çok farklı bir yere geleceğini söylüyor. Kanal İstanbul projesiyle birlikte bugün verdiği mesajlar var. Biraz buna bakacağız. Türkiye ekonomisine, Batı ile ilişkilerde de önemli bir başlık bu. Ve Katar'la yapılan bu anlaşmalara ekonomist, iktisatçı Mustafa Sönmez'le konuşacağız programın ikinci yarısında. Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, Dağlık Karabağ'dan notlarım olacak. Maradona son yolculuğuna uğurlandı. Onun da tartışmaları devam ediyor. Epey kargaşa içerisinde bir tören oldu. Detayları aktaracağım sizlere. Başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalı da var Sputnik'in. Linkini de Twitter hesabından paylaştım. Oradan da izleyebilir. Bir de like atarsanız diyelim, seviniriz. Ve başlayalım Eksen'e. Evet. Başta girişte söyledim. 60 milyon 780 binden fazla. 800 bin. Yaklaşık 61 milyon. Dünya çapında vaka sayıları 1 milyon 430 binden fazla. Can kaybı 38-39 milyon insanda iyileşmeyi başarmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri 13 milyona yakın vaka sayısıyla, 265 binden fazla can kaybıyla bir numarada. Hindistan, Brezilya, ABD'yi takip ediyor. Kapanmalar var yeniden. Özellikle Noel arifesinde Almanya, Fransa, Britanya'da gerçi bitiyor artık. Muhtemelen bir kısım kısıtlamaları da devam ettirecekler. Avrupa'da pek çok ülkede böyle tartışmalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Missouri eyaletinde St. Louis kentinde Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor Ken Remy. Onun sosyal medya görüntüleri çok ilgi çekti. Özellikle Amerika'da, tabii Trump Amerika'sında Covid-19'la çok daha böyle önlem bağlamında ciddiyetli bir mücadele verilemedi. Doktor da size yalvarıyorum bu ciddi, bakın maske takmazsanız ölmeden önce göreceğiniz son şey bu diye bunun görüntülerini yayınladı. Amerika'da çokça paylaşıldı. Oksijensiz kalıp ölecek olan insanları sembolize etmeye çalıştı. Evet, Amerika kıtasında, Meksika'da, Brezilya'da durum parlak değil. Brezilya'da 104.242 vaka son 24 saatte. Brezilya'da 37.614 vaka, böyle artık rakamlar bu şekilde. Meksika'da çok feci durum. Solcu bir yönetimi var ama önlemlerden ziyade sürü bağışıklığını tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Avrupa'da, Almanya'da 22.806 son 24 saatte verdikleri vaka sayısı, 426 can kaybı açıkladı Almanya. 1 milyonu da aştılar vaka sayısında. 1.006.394 rakamını açıkladılar vaka sayısı olarak ve can kaybı da 15.500'ü aşmış vaziyette. Hollanda'da da 500.000'ı aştı vakaların sayısı. Nüfusları düşük tabii ki Hollanda gibi ülkelerin. Britanya 17.000'den fazla ve önlemleri bu kış hafifletmemek gerektiğini söylüyorlar. Bir de 3. dalgadan bahsediliyor biliyorsunuz dünya çapında. İtalya'da 29.003 yeni vaka tespit edildi ki kapanma var İtalya'da. İspanya'da olağanüstü hale 6 aylığına uzatmışlardı kısıtlamalarla birlikte. Katalonya bölgesinde de 3 aylık yeniden bir özerk bölgesinde de kısıtlamalar devreye, olağanüstü hal devreye girmiş durumda. Danimarka vizyonları tartışıyor. Toprağın altına gömmüşler. 74 bin, 80 bine yakın vaka var Danimarka'da ve yaklaşık 800'den fazla da can kaybı var. Vizyonlar çıktı ortaya. Ülkenin orta kesimlerinde Holstebro askeri kompleksine gömmüşler. Fakat çok herhalde toprağa yakın, üstlere yakın gömmüşler ki ortaya çıkıvermiş. 17 milyon vizonun itlafına karar verilmişti 4 Kasım'da, Kasım başında. Çünkü Kürt çiftlikleri var ve oralardaki vizonlarda da Covid-19 tespit edildi. Böyle toplu bir kıyım yaptılar. Bir başbakan Matte Frederiksen özür diledi bunun için. Bir çiftliği ziyaret etmiş gözyaşlarıyla. Benim için de çok duygu verici bir şeydi diye konuşmuş ama biraz da dalga geçmişler bu itlaftan ötürü. Danimarka'da aynı zamanda aşı pasaportu geliştiriyorlar. Sınırsız olanaklar da sağlayacak. En başta politikacılar ve sanayiciler bu işten hoşlanmış gözüküyor. Tabii daha çok paraları var. Aşı erişimleri daha kolay olacak. Aşılarını yaptırıp aşı pasaportlarını alıp dünyanın istedikleri yerine de gidebilecekleri bir imkan sağlayacak. Bu aşı pasaportu pek çok yerde de tartışılıyor. Avustralya'nın Qantas Hava Yolları örneğin artık aşı pasaportuna bakacağını uçaklara, insanlara almadan duyurmuştu. Yeni tipte bir ayrımcılık herhalde doğacak bu koşullarda diye düşünmeden edemiyorum. Litvanya'da da bir vizon çiftliğinde yine aynı şekilde Covid-19 alarmı çıkmış ve ölü vizonlar ortaya çıkmış. Testler yapılmış, karantina altına almışlar. Hollanda'da, Yunanistan'da, İtalya'da, Fransa'da vizon çiftliklerinde mutasyona uğramış bu tarz vizonlar ortaya çıktı efendim. Bunun dışında İsviçre'de aşılara başlayacaklar Ocak'ta. Hırvatistan'da 3.308 diye açıklamışlar. Yunanistan'da bir hafta daha uzattılar Covid-19 kapanmalarını. Genel karantina süresi. Bu arada grevler var Yunanistan'da. Selanik'te, Atina'da toplu taşıma kesintiye uğramış vaziyette. Protestolar da yapıyor Yunan halkı. Dükkanlar falan kapanmış durumda. 21 ve 17 arasında sokağa çıkma yasağı Yunanistan'da yürürlüğe sokulmuştu. Ukrayna'da 16.000'den fazla, Litvanya'da 2-3.000 civarında vaka var. Rusya 27.000 vaka saptadı son 24 saat içerisinde. Ama ekonomik olarak kapanma istemiyorlar. Belediye Başkanı Sobyanin açıkladı. Moskova nüfusunun yarısının Covid'e karşı sürü bağışıklığına sahip olduğunu söyledi kendisi. Rusya ordusunu da yaklaşık 400.000 askeri de aşılamaya başlayacaklarını duyurmuş Savunma Bakanı Sergey Shoigu. Ermenistan'da 1500'e yakın vaka tespit ettiler. Savaştan yeni çıkmış bir ülke. Orada da birazdan aktaracağım. Pek çok tartışma var. Hindistan'da 43.000'den fazla 24 saatte vaka sayısı 9.3 milyona ulaştı. Toplam vaka sayısı tabii nüfusu yoğun bir ülke. Hong Kong'da 6.000 vakaya ulaşılmış durumda. Endonezya'da aynı şekilde 5800. Japonya'da kısıtlamaları sertleştirmeyi tartışmaya başlıyor. Salgından bir sene sonra ilk vakanın görülmesi, işte Aralık diye söylüyorlar. Büyük Okyanus'ta Polinezya bölgesindeki ada ülkesi Samoa. Samoa Cumhuriyeti'nde ilk kez Covid-19 görülmüş efendim. İyi bir şey bu tabii. Ülkenin başbakanı da hemen açıklama yapmış. Biraz zor telaffuz edeceğim ama Tuilepa Sailele Maliye Legaoi. Biraz zor telaffuz ettim Samoa'yı. Hazırlıklıyız demiş. Ne zamandan beri? Tabii tıp personeli de hazır. Nüfus da az olunca herhalde baş ederler diye umalım. Türkiye'de 174 can kaybı açıklandı. Yeni vaka sayısı 29.132, Avrupa'da birinci sıraya ulaşmış durumdayız. Fahrettin Koca tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz diye bir açıklama yaptı efendim. Tabii Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü'nde de nasıl bildiriliyor onu anlayamadım. Web sitesinde hala işte 6000'li rakamlar gözüküyor. Yani hasta sayısı, hastaneye kabul edilenlerin sayısı, evinizdeyseniz semptomların bir kısmını gösteriyorsanız, pozitif çıktıysanız bu rakamlara dahil değildiniz. Aylarca bu rakamlar açıklandı ve bildirildi ve herkes de Türkiye'nin çok iyi idare ettiğini, vakaların çok yüksek olmadığını düşündü ama şimdi birdenbire grafiklerde 6000'lerden hop 30.000'lere çıkan bir rakam var. 29.000'lere çıkan. CHP bugün ana muhalefet partisi acil eylem planı açıklamış. 14 gün kapanma gerekiyor ve ayrıca maddi destek sağlamak, bir sürü iş yeri çok zor durumda tabii ki bu koşullarda, pandemi koşullarında hükümetin bu işe el atması gerekiyor. Aşı müjdesi var. Fahrettin Koca ikinci doz aşı uygulamasına Türkiye Sağlık Enstitüleri desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde başlandığını duyurmuş vaziyette. Onu da aktarayım. Küba'nın dünyada bu arada klinik denemelere başladığı açıklaması var. İki Covid aşısı var, adayı var daha doğrusu. Tıp alanında Küba gelişmişliğiyle bilinen bir ülke, onca Amerikan yaptırımına, ambargosuna rağmen dünyaya da yardım eden Latin Amerika'ya bir ülke efendim. Evet, şimdi Amerika'ya geçelim. Donald Trump, girişlere söyledim. Seçiciler kurulu eğer Joe Biden'a oy verirse o zaman Beyaz Saray'dan ayrılırım diye yanıtladı soruları. Ama öte yandan da Biden'ın başkan adaylığı ile ilgili hile eleştirilerini de sürdürdü. Gerçekte 80 milyon oy almadığını biliyorum. Obama'nın siyahlardan alınan rekorunu falan da kırmadı. Biraz hasetlik bir tablo çiziyor tabii. Seçim sistemimiz kötü, berbat, 3. dünya ülkesi gibiyiz demiş. Kesinleştirirlerse de ben de bırakırım demiş. 20 Ocak'ta tabii yemin törenine eski başkanlar katılıyor. Amerika'da gelenek böyle, artık devir oluyor 2 ay içerisinde. Trump bunun cevabını biliyorum, katılır mıyım katılmaz mıyım meselesinde şimdi bir şey söylemeyeceğim demiş. Büyük olasılıkla herhalde katılmayacak, öyle anlaşılıyor. Aşı meselesinde yine Pfizer'i suçlamış demokratlar ve gıda ve ilaç idaresi, hepsi el birliğiyle arkamdan çalıştılar, aşıyı geç açıkladılar, geç hazır ettiler. Aslında başkanlık seçiminden önce aşı çıkabilirdi diye tekrardan eleştirilerini tekrarlamış durumda efendim. Evet, dünyadan bekleniyor artık. Joe Biden'ı herkes hemen hemen tebrik etmiş durumda. Çin de tebrik etmişti. Rusya resmi sonuç bekliyor. Herhalde 14 Aralık'ı mı bekliyorlar bilmiyorum. Meksika Başkanı Andres Manuel López Obrador da demiş ki resmi sonuç açıklansın, o zaman tebrik ederiz. Evet, 14 Aralık'ta Kongre'de seçici delegeler oylarını kullanacaklar. Biz koloni değiliz, egemen bir ülkeyiz. Amerika'ya böyle hemen bir biat bildirmek zorunda değiliz diye de vurgu yapmış Obrador. Biden yönetimi altında nasıl olacak ilişkiler Meksika ile göreceğiz hep beraber. Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Belarus ve Rusya Dışişleri Bakanlıklarının toplantısı bir bu çerçevede bir birlik devleti projesi öteden beri vardı. Sergey Lavrov Batı'ya yüklenmiş ve Batı'nın sözde renkli devrimler gibi çirkin yöntemler kullanarak Rusya ve yakın coğrafyasını karıştırmaya çalıştığını, toplumsal huzursuzluk yaratmaya çalıştığını söylemiş, tek taraflı yaptırımlar uyguladığını. Avrupa Birliği ile özellikle ilişkilerde biraz ilginç bir konuşma yapmış. Geçenlerde de benzer bir çıkışı olmuştu. nasıl sürdürüleceğine AB ilişkilere bakacağız. Değer mi onu anlamaya çalışıyoruz demiş. Sovyetlerin çöküşünden itibaren Avrupa'nın ve Batı'nın Rusya'ya yaklaşımını eleştiriyorlar. Bu arada bir Kuzey Akım 2'de Avrupa'nın Amerika'da Avrupa'nın enerji güvenliğini koruma yasası çıkarttılar 2019 tarihinde. Ve Kuzey Akım 2 Almanya ile Rusya arasındaki doğalgaz anlaşmasına yaptırım tehdidi savuruyorlar şirketlere. Biliyorsunuz uzun süredir aktarıyorum size bu konuyu. Bir Norveç şirketi, Norveç Alman sertifikasyon firması Det Norske Veritas Germaniher Lloyd artık hizmet sunmayacağı iddiası ortaya atıldı. Sonra firma yalanladı. Hayır ama biz Amerika'nın yaptırım tasarısını inceledik ve projede yer alan gemiler ve bunlara takılan ekipmanların denetimini kapsayacağı sonucuna vardık. Onları ayrı tutacağız. Geri kalan hizmetleri devam ettireceğiz diyorlar. Bu tabii Rusya'nın Avrupa'ya iş bakışını etkileyecek bir proje diyebiliriz. Büyük bir proje doğalgaz alanında. Amerikan yönetiminin Biden altında Türkiye'ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı da çok tartışılıyordu. Numan Kurtulmuş AKP yetkilisi. Genel Başkan Yardımcısı Amerika'nın S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamayacağını söylemiş. Çıkarlarına uygun bir biçimde Orta Doğu'da denge politikası güdeceğini, ABD'nin Türkiye ile gerilimin devamını istemeyeceğini söylemiş. Özellikle Türkiye'nin rolünü herhalde vurgulamış. Amerika'nın Amerika ile ilişkileri yeniden dengeleme meselesi gündeme gelecek. Ne olursa olsun ama S-400'leri satmak ya da başkalarına vermek gibi bir şeyimiz olmaz diye de eklemiş kendisi. Türkiye-AB ilişkileri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk gemisinin bu hafta pazar günü Akdeniz'de durdurulup aranması, Libya'ya silah ambargosunu deldiği iddiasıyla ve gerekçesiyle ki arama yapılıp hiçbir şeyde bulunamamış durumda. İrini operasyonu kapsamında, BM onaylı operasyon kapsamında durdurmuşlardı. 4 saat biraz gecikmeli bir biçimde hayır arayamazsınız bildirimi de yapılmıştı. Bununla ilgili soruşturma başlatılmış. Avrupa Parlamentosu dün Mausa'nın, Maraş'ın, kapalı Maraş'ın 46 sene sonra açılması kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bununla ilgili Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısı kabul etti. Tabii içinde Ankara'nın hoşuna gitmeyen unsurlar var. Genel kurulda bağlayıcılığı bulunmasa bile Türkiye-AB gerilimini ortaya seriyor. Yasa dışı eylemler Maraş'ın açılması deniliyor. Kınanıyor. Türk askerinin adadan çekilmesi, geçici BM yönetimine Maraş bölgesinin devredilmesi, yasal sakinlerine iade edilmesi, nüfusun değiştirilmeye çalışıldığı, mal mülk el değişiminin sağlanmaya çalışıldığı var. Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yer alıyor bu kararda. Ve BM çerçevesinde Kıbrıs'ta görüşmelerin başlamasının tek seçenek olduğu iddia ediliyor. Kıbrıs Türk toplumuna yardımlar hemen uygulansın deniliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da 15 Kasım'da adanın kuzeyine işte piknik meselesini gündeme getirdiği ziyareti vardı. Maraş pikniği meselesi. Erdoğan'ın iki devletli çözüm açıklamalarından üzüntü duyulduğu da yer almış. Ama tabii katılmayanlar var. Milletvekilleri bu tasarıyı kabul ettiler de Polonyalı vekiller, mesela Polonya grubu, Türkiye Dostluk Grubu Başkanı daha fazla diyalog kurulmasından biz yanayız diye katılmamış bu oylamaya efendim. Türk Dışişleri Bakanlığı tabii Avrupa Parlamentosu'na tepki gösterdi. Kararı, tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz açıklaması yaptı Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy. Bu Libya gemi olayıyla ilgili tabii Alman fırkateyni Türk gemisini durdurmuştu, sivil gemisini. Almanya ile ilişkileri gelmişti. Enteresan, dikkat çekici bir haber bugün düştü. Der Spiegel dergisinin, Almanya'nın, Yunanistan'ın Türkiye'nin sığınmacıları Avrupa Birliği'ne kapıları açıp sürdüğü dönemden kalma aslında bu bahar aylarından başlayan süreçte. Türkiye sığınmacıları saldı bıraktı. Yunanlılar da bir anda sınırlarında sığınmacı akınıyla karşı karşıya kaldılar. İşte o sırada sığınmacıları Türkiye'ye geri ittirdikleri tespit edilmiş ama Frontex AB Sınır Güvenliği Kurumu direktörü bu eldeki kanıtları görmezden gelmiş. Avrupa Birliği kamuoyunda bilgilendirmemiş Yunanlıların nasıl olup da sığınmacıları ittirdiği konusunu tartışma konusu yapmak istememişler herhalde. İnsan hakları meselesi olarak eleştirileceği için. Kanıtlar da varmış. En az 6 kez bu ittirme gerçekleşmiş ve bir olay yerinde de görsel malzeme alınmış ama ona rağmen Frontex'in şefi Yunanlarla daha fazla işbirliği yapmış. Fabrice Legeri diye de ismini vereyim sizlere. böyle bir durum. Şimdi NATO'da reform planı tartışılacak muhtemelen önümüzdeki hafta, bir de bu tartışmalara başlayacağız. 1-2 Aralık'ta Brüksel'de Dışişleri Bakanları NATO'nun toplanacaklar ve Almanya liderliğinde bir taslak hazırlandı. Reform taslağı hazırlandı Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas liderliğinde. Fransa geçen sene NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diye Emmanuel Macron Cumhurbaşkanı'nın ağzından bir tavır koymuştu. Ve şimdi yeni bir takım hususlar olduğu söyleniyor. Özellikle ittifak üyesi olmayan AB ülkelerinin NATO zirvelerine davet edilmesi. Yani Kıbrıs Rum yönetimi aslında onun davetinin önünü açmak. Tabii bunun Türkiye tarafından NATO içerisinde eşitte oy hakkı var. Veto edilmesi de kaçınılmaz görünüyor. İttifak kararlarını üye ülkelerinin veto etmesinin de zorlaştırılması diye bir başka madde koyuyorlar. Çok enteresan bir şeye dönüştü. NATO ittifakı, işte müttefiklerin dayanışması diyoruz ama müttefiklerin kendi çıkarlarına uygun bulmadıkları şeyleri veto etmesinin önünü kesmek gibi de bir takım hamleler olduğu anlaşılıyor. Bakalım ne olacak, göreceğiz hep beraber. Ve tabii Joe Biden önemli bir faktör burada, artık Donald Trump ve NATO eleştirileri olmayacak. İttifakı güçlendirmek isteyen bir Joe Biden olacağını da unutmamak gerekiyor. Şimdi birazdan Mustafa Sönmez'le konuşacağız, programın başında söylediğim gibi. Ekonomiye bakacağız bugün. Pandemi koşullarında Türkiye'de Batı ile ilişkileri de çok yakından ilgilendiren bir ekonomik kriz de yaşıyoruz. Bir şekilde etkileniyor ondan. Hazine Maliye Bakanı, yeni Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan. Adalet Bakanı da katıldı, Abdülhamit Gül. Çünkü hem hukukta hem mali reformdan bahsediliyor. TÜSİAD'la görüştüler. TOBLA'da görüşecekler yarın. Katılımcılarla bir araya geldikten sonra da verimli toplantı oldu diye Elvan açıklama yaptı. Türkiye'nin parasal duruşu, kur artışı, pek çok sıkıntısı var. Bu koşullarda Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani Türkiye'yi ziyaret etti. 10 anlaşmaya imza konuldu. İstinye Park hisselerinin devrinden tutun da Altın Boynuz Projesi'ne, Menkul Kıymetler Borsası'nda dair mutabakat %10'unu Katar'a satmış bulunuyoruz. Liman işletmeleri, Antalya liman işletmelerinden serbest bölgelere, ortak ekonomi kurulundan su yönetimi. Kanal İstanbul meselesinde de Katar'ın ismi çok geçiyor. Tabii muhalefet memleketin Katar'a pazarlandığını öne sürüyor. Sert açıklamalar var. Şeyh Tamim Mutlu başarılı bir ziyaret oldu diyerek dönmüş. Birazdan konuşacağız, Mustafa Sönmez'e soracağız, neden Türkiye Katar gibi bir ülkeye İstanbul borsasının ki %90'ı Türkiye'nin elindeydi, onunu daha satmış bulunuyor. Nedir bunun arkasında yatan ve muhalefetin tepkileri. Bugün Cumhurbaşkanı fevkalade bir durum yok demiş ve uluslararası güce ulaşacak bu sayede diye de bir açıklama yapmış. Kanal İstanbul'u yine aynı şekilde söylüyor. Varlık fonu hikayesi küresel anlamda çok farklı bir yere oturtmak istiyoruz demiş. Katar'a satılınca mı oturuyor, ben anlayamadım pek açıkçası. Mustafa Sönmez'le konuşacağız. Avrupa'da Brexit tartışmaları var. Britanya'yla müzakereler, yıl sonunda bu iş bitecek. Anlaşmasız mı ayrılacak Britanya Avrupa Birliği'nden? Birkaç gün kaldı diye kapalı kapılar ardındaki toplantılardan Britanya müzakerecisi Michel Barnier'e uyarılarda bulunmuşlar. İskoçya bu arada AB üyesi kalmak istiyordu ama Brexit oldu. İskoçya ne yapacak? İşte İskoçya'nın bölgenin başbakanı, birinci bakan diyorlar, Nicola Sturgeon gelecek yıl bağımsızlık referandumu istediklerini tekrar dile getirmiş. Boris Johnson çok öfkelenmişti bu tepkiye. Fransa'da Paris Fransızcası konuşmayan ki 60 küsür milyonluk Fransa'nın 30 milyonu da bu durumda. Başka bölgeleri var ülkenin tabii. Çok züppece aşağılanmalarına karşı bir tasarı kabul edilmiş mecliste ezici çoğunlukla. Özel eğitim kurumlarında, iş yerlerinde koruma amaçlı bu insanları. Çok ilgi çekici. Yani başka deniz aşırı ya da Fransa'nın güneyinden doğusundan geliyorsanız, ki Jean Castex yeni başbakanı, Temmuz'da göreve gelen, pandemi sonrası yeni başbakandı aslında. Aksanlı konuşan bir başbakan. Glotofobi diyorlarmış buna. Şimdi bu tasarıyla bu insanlara yönelik ayrımcılık engellenecek. Mesela işte spiker olamıyorsunuz düzgün Fransızca konuşamadığınız için. Başka zorluklar da, hayatta yükselme zorlukları da yaşanıyor efendim. Suriye'de Faysal Miktat, Velid Muallim hayatını yitirmişti. 16 Kasım'da yeni Dışişleri Bakanı oldu. Yemin töreni gerçekleşti. Avustralyalı askerler 39 Afgan sivili öldürdükleri 2005 ile 2016 arasında ortaya çıkmıştı. NATO misyonu çerçevesinde Avusturya Savunma Kuvvetleri'nden Genelkurmay Başkanı açıklamıştı. 39 sivili öldüren 13 asker ordudan atılmış. Hasan Rouhani, İran Cumhurbaşkanı, Trump sonrası Joe Biden'ı İran'la masaya dönmeye çağıran bir açıklama yaptı. Venezuela, Amerikan yaptırımlarına rağmen Çin'e doğrudan petrol ithal etmeye başlamış. Venezuela'nın bütün mal varlıklarına Amerika, Britanya hepsi el birliği içerisinde el koymuşlardı efendim. Beğenmiyorlar Maduro yönetimini. Ve Dağlık Karabağ'da Rus barış güçleri yerleşti. Dönüşler devam ediyor. Son 24 saatte 1700'den fazla insan geri dönmüş durumda. Ermenistan parlamentosunda hararetli tartışmalar var. Sıkı yönetimi kaldırma tartışılıyor. Bunun sebebi Nikol Paşinyan'ı hain görüyor muhalefet ve gösterilerin de öne açılsın, bir an önce istifası sağlansın istiyor muhalefet. Ancak iktidar partisi çoğunlukta ve iktidardaki Benim Adımım Partisi Nikol Paşinyan'ın buna geçit vermedi. Sıkı yönetim devam ediyor. Biraz da tabii sağlık sorunu, savaştan çıkıldığı, askerlerin durumu gerekçesini gösteriyorlar. Mecliste biraz da ortalık karışmış, vekiller arasında atışmalar dün gerçekleşmiş durumda. Paşinyan şu an yapılmış olan Rusya arabuluculuğuyla yapılmış olan anlaşmayı sürdürmenin, devam ettirmenin çok önemli olduğunu dile getirmiş durumda. Azerbaycan ise Fransa'ya tepkili, çünkü Fransa Senatosu Dağlık Karabağ, ki artık yarısı iade de edildi, Azerbaycan kontrolüne geçti. Dağlık Karabağ bağımsız olarak tanıma kararı aldı Fransa Senatosu. Azerbaycan tepki gösterdi. AGİT, Minsk grubu eş başkanlığından Fransa'ya atmak istiyor Azerbaycan. Ama Fransa Dışişleri Bakanlığı bağlayıcı olmayan bu senatonun kararını kabul etmeyeceklerini ve Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımayacaklarını da söylemiş durumda efendim. Son olarak Maradona 30 Ekim'de 60. doğum gününü kutlamıştı ama kalp akciğer rahatsızlıkları nedeniyle 25 Kasım'da dünyaya veda etti. Arjantinli efsanevi futbolcu. Ailesi ve yakın çevresi sadece katılmış. Buenos Aires'te Bella Vista mezarlığında da toprağa verildi, son yolculuğuna uğurlandı. Konvoylar oluştu bu mezarlık arasında. Devlet Başkanlığı binasında naaşı konulmuştu ama iş çığırından çıktı. Cenaze ertelendi. İnsanlar Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'ya girmeye kalkıştılar. Ortalık birbirine girdi. 9 kişi gözaltına alındı derken ertelenen cenaze kaldırıldı. Şimdi tabii arkasından pek çok futbol dünyasında Maradona'yı anacak kararlar çıkmaya, alınmaya çalışılıyor efendim. Evet, bir ara verelim. Haftayı tamamlarken Lou Reed'den Walk on the Wild Side'ı, dinleyelim. Az sonra Mustafa Sönmez'le burada olacağız. Türkiye-Katar anlaşmasını, ekonomik durumu, pandemi koşullarında dünya ile ilişkileri konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. J
show, never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda iktisatçı Mustafa Sönmez var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey, katıldığınız için yayınımıza. Şimdi çok kritik bir dönemden geçiyoruz. İşte pandemi, ekonomik kriz, Avrupa'ya reform mesajları, TÜSİAD'la topla görüşmeler derken bir de Katar'la anlaşma haberi geldi dün. Çok da tartışma yarattı hakikaten. İstanbul Borsası'ndan Antalya Limanı'na, oradan su yönetimine ve diplomasi akademilerine uzanan Katar Şeyhliği ile memleketin satıldığı iddiasını ana muhalefet partisi dile getirdiği bir resim var. Türkiye bu anlaşma önceden planlı mıydı diye önce soracağım. Yani koşullar, çünkü Türkiye'deki ekonomik sıkıntılara dair tartışmaları hepimiz biliyoruz. Yoksa hakikaten çok ciddi sıkışıklık var ve çok kısa süre içerisinde mi kotarıldı? Ne anlama geliyor Katar'la bu kadar anlaşmaya imza atması Türkiye'nin?
Ben doğrusu bunu bir senaryonun parçası olduğunu düşünüyorum. Yani Katar ile Katar'ın da bugünlerde sahne alması ve bu alışveriş olaylarıyla bir resmi tamamladığını düşünüyorum. Bu resim şu aslında. Biliyoruz, yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi ciddi ölçüde batık bir geriye benziyor. Su alıyor, ciddi ölçüde su alıyor. Karalara, kayalara vurmak üzere sağa döndü, sola döndü, olmadı. 2018'den bu yana bu ciddi fırtınayı yaşıyor. Su alışı devam ederken bakıldı ki yani bir şeyler yapmak lazım. Böyle bir atak başlatıldı. Bir senaryo yazıldı ve bu uygulanıyor. Önce Merkez Bankası başkanı değiştirildi. Arkasından Hazine Maliye Bakanı Cumhurbaşkanı'nın damadı olarak kabul edildi. Bu kadro değişikliğinin yanı sıra bir de ekonomik reforma başlıyoruz. Bunu bir hukuk reformu da tamamlayacak denildi. Bunlar tabii böyle pürüzsüz gitmedi. Arada Cumhurbaşkanı'nın, Cumhur İttifakı'nın öteki ortağı taş koydu. Bu Alaaddin Çakıcı sahneye çıktı. Bülent Arınç sahneye çıktı. Bülent Arınç hukuk reformunu desteklediğini, Demirtaş Kalala bunların haksız yere içeride bulunduğunu bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini söylersen, çünkü ortaktan çok ciddi itirazlar geldi. Arayış başlıyor. Şimdi bunu tamamlayan bir ögedir. Katar alışverişi.
Dünyaya çok özür diliyorum, lafınızı kesiyorum ama Katar'la böyle 10 tane anlaşma uluslararası yatırımcılara ve dünyaya bir mesaj anlamına mı geliyor? Yani Türkiye İstanbul borsasının %10'unu yabancılara devretmenin anlamını anlamaya çalışıyorum. Onun için soruyorum aslında. Yani nasıl bir mesaj içerir?
Şimdi evde de yalnız yabancı diye bir tek Katar var. Yani Katar'dan başka da yabancımız yok. Türkiye o kadar yalnızlaştırıldı ki böyle bir senaryoda da zoraki olarak Katar'ı oynatıyor. Başka kimse yok çünkü. Katar'da yani her rolde oynuyor. Hiç itirazı yok. İşte ona da bu senaryoda gelip bir yandan Ferit Şahin'den İstiklal Parkı almak, Borsa'nın %10'unu almak, Antalya Limanı'nı almak, Haliç Port'a talip olmak falan gibi böyle dolgun okkalı bir rol vermişler. O da onu oynuyor. Şimdi aslında yani bu bütünün bir parçası. Bunu böyle görmek lazım. Bütün bu gayretler için ya işte biz bir şey yapıyoruz. Yani toparlanıyoruz. Biz biraz dağılmıştık ama iyi şeyler yapmaya başladık. Kadro değiştirdik, kan değişimine gittik ondan sonra. Ve bunun sonucu olarak bakın Katar bize yatırıma geldi ondan sonra. İşte böyle bir şey. Elden geldiğince sahneye konmuş bir oyun. Çalışır mı, işler mi, arkası ne olur? Şu andaki performansına seyirci ilgisi ne kadar, reytingi nedir bunun, bu oyunun derseniz ben dönüp deniz yatağına bakıyorum. O hala 780 basamağında diretiyor. 790'a çıkıyor bazen. Yani çok da ikna olmuş ve bu oyunu beğenmiş gibi görünüyor. Ama senaristin elinden de gelen bu senarist bu oyunu yazmaya ve oynatmaya çalışıyor. İş yapıp yapmayacağını hep beraber
göreceğiz. Peki şimdi tabii tam da bütün bu gelişmeler Amerika'da Donald Trump sonrası yeni bir yönetim, daha küreselci bir Joe Biden yönetiminin artık başa geleceği anlaşıldı. Seçilmiş başkan haline geldi. Türkiye'ye dair mesajları vardı. Yine Avrupa Birliği ile çok zorlu bir döneme girdi Türkiye. Ekim'deki zirvede de benzer şeyler tartışıyorduk ama öte yandan da şimdi Aralık zirvesinde daha fazla içeride bir bastırma var. Almanya sürekli kalkan oluyor Türkiye'ye. Bu sefer de olacağını düşünenler var. Türkiye'nin bu hamleleri, işte reform mesela, işte görüşmelerde bir şekilde Adalet Bakanı da yer alıyor. Bir de acayip de bir manzara var. Bu nasıl bir görüntü veriyor sizce dünyaya bu koşullarda, Amerika ve Avrupa'daki bu gelişmeler varken?
İşte bunlar hepsi, yani biz Batı kulübünün aslında oyuncusuyuz. Yanlış anladınız. Yani biz başka şeyler yapar gibi görüldük ama değil. Hı-hı. Aslında biz buranın oyuncusuyuz. Merak etmeyin. Biz işte takıma geri dönmek istiyoruz. Yani mesajı verilmeye çalışılıyor. Çünkü şu anlaşıldı. Yani Dünyanın parasını 2003'ten iktidar olduktan sonra yılda 50 milyar dolar dünyanın parasını kullandın. Bunun önemli bir kısmını dış borç yaptın. Sırtında çok ağır bir dış borç oluştu. Bu parayı doğru da kullanamadın. Yani bunu daha çok pazarda inşaat konut sektöründe, tüketimde kullandın. Bununla istikrarlı bir büyüme dönemi yakaladın. Bunu siyasete de tahvil ettin. Siyaseten yükseldin. Tek adam iktidarını kuracak kadar bunu kullandın. Tamam da böyle tatlı tatlı yemenin bir daha acı giyirmesi var. O zaman geldi. Şimdi orada başladı dökülmeye. Yani o parayı geri çevirememeye, borcu borçla kapatamamaya başlayınca bu kez çözülmeye başladı. Eksen değiştirmek, bölgesel güç olmak, bununla yer tutmak gibi serüvenlerle de Batı'yı üzdü, öyle diyelim. Onlar burada da ona bocundular. Sen kimsin, ne yapıyorsun, ne oluyorsun? Ama bundan da geri kalınmadı. Fakat bunların hiçbiri iş yapmadı. Yani hiçbiri iş yapmadı. Gerçi bunların önemli bir kısmı iç tribünlere dönük hamleler. Yani Suriye'sinden Libya'sına, Azerbaycan'a vesaire. Bütün bu dış politikayı da bir kere iç tribüne oynanan oyunun malzemesi haline getirdi. Ama yani her şeyin bedeli var. Şimdi bunu yaptığın zaman o zaman işte dış alem seni serüvenci görüyor. Seni yönetemez, iş bilmez, nerede durduğu belli olmayan olarak görmeye başlıyor. Ve bütün kırılgan göstergelerle beraber seni yatırım yapılmaz bir ülke, riskli bir ülke olarak anons ediyor. Şimdi o yaşandı. Fakat tabii artık gidip duvara toslanınca bu kez bağıra çağıra, yok ya yanlış anladınız yani biz Batı'nın oyuncusuyuz, biz Avrupa oyuncusuyuz denmeye. Tabii bu süreç içerisinde Trump'la da birebir ilişkilerde çok alaturka, hiç yüzük diplomasi kalıplarına uymayan davranışlarla idare edilmeye başlandı. Ama şimdi Trump'ın yerine de Biden diye biri geldi. Şimdi ona da silin görünmek lazım. Yani adamın eli ağır, elin altında dosyalar var. Bütün ona göre de bir şeye, revizyona gidiliyor. Kılık kıyafet değiştiriliyor, görüntü değiştiriliyor. Ve bu çaba, bu gayret de var. Şimdi var da yani bunu karşı taraf yutar mı? Karşı taraf yer mi? Yani bu kadarlık bir kozmetik şeyle, değişim gayretiyle 40 yıllık kâni olur mu yani? Birdenbire kurt tüyünü değişti diye huyunu mu değişir? İşe yarar mı? Bunu da yaşayarak göreceğiz.
Cumhurbaşkanı bir de Kanal İstanbul üzerinden de mesajlar verdi. Uluslararası açıdan öneminin artacağını söyledi ama bu ekonomik kriz koşullarında o da çok tartışmalı, çılgın proje diye kendisi de dile getiriyor. Uluslararası yatırımcılar sizce Kanal İstanbul'a bakıp wow, Türkiye'nin değeri şahane oldu derler mi? Var mı böyle bir olasılık?
Sanmıyorum. Yani kimsenin ciddiye aldığı yok. Zaten kendilerinin de ciddiye aldığı yok. Bakın resmi hiçbir dokümanda Kanal İstanbul diye bir proje yok. Yani devletin yatırım stokunda, açın bakın, 2021 yatırım stokunda Kanal İstanbul diye bir proje yok. Sadece bir rivayet var. Bir rivayet var. Yani orada bir şey açacağız. Bunun şeyini yaptılar. Geyiğini yaptılar. Resmen geyiğini yaptılar. Ve orada bir şehir kurmaya başladılar. Yani kanal açılacakmış gibi yapıp oradaki tarım arazilerini, köyleri alıp satıp bir rant taklası attırıp oraya bir şehir yamayacaklar. Ama ortada kanal yok. Ve kanalın açılıp açılmayacağı belli değil. Ama şunu gördüler. Bu iş yapıyor. Yani biz oraya kanal açarız dediği zaman insanlar buna inanıyorlar. ve gidip oradan arsa kapmaya başlıyorlar. Hatta bunu devlet eliyle parlattılar. Yani işte yine Katar evet, ailesinden orada birileri arsa aldı, işte bilmem şeyin arsası çıktı, damadın arsası çıktı falan filan diye iyice yani devlet eliyle bir sürü kütüb bunlar yapıldı. Fakat bakın ortada Kanal İstanbul'da resmiyete dökülmüş bir şey yok, proje yok. Sadece orada kanal açılacakmış gibi bir şehri, bir şehrin plan, İstanbul'un çevre planına bir şehri eklediler. Bir şehir planını eklediler. Ve zoraki olarak orada bir oraya bir şehir yamaymamaya çalışıyorlar. Ama kanalı olmayan bir şehir. Arsayı sattılar mı? Sattılar. Ondan sonra rantı parlattılar mı? Parlattılar. Orada sadece böyle bir şey var. Ortada Kanal İstanbul diye bir şey yok. Olacağı da yok. Çünkü yani bu karlı bir proje değil. Hani kamu özel ortaklığıyla birilerine verecekleri bir iş değil. Kamu kaynaklarıyla yapmaya kalktıklarında ellerinde böyle bir para yok. Astarı yüzünden pahalı. Ama evet, sürekli bunun giyimi yapmak sonucu orada arsa rantını devşirdiler mi? Devşirdiler. Ondan sonra şehir kuruluyor mu? Kuruluyor. Yani kanal varmış gibi şehir kuruluyor şimdi oraya. Kanal İstanbul diye resmi bir proje yok hakikaten ama kamu yatırımlarının içinde bir tane Kanal İstanbul ismi geçiyor. O da Kanal İstanbul bağlantı yolu. Yani Kanal İstanbul varmış gibi bir karayolu yapıyorlar orada. Kamu stok, yatırım stokunun içinde bir tek onun adı var. Ama bu iş yapıyor işte ya da bununla da şeyleri bir deliği kapatmaya çalışıyorlar. Geminin su alan bir deliğini böyle de kapatmaya çalışıyorlar.
Evet.
Bu tabii bir acizlik gösterisi aslında. Yani bunu da tabii insanlar farkına varıyorlar ya da varacaklar. İşte bunu kısa vadede sanki iş yapıyormuş gibi görünüyor ama aklı selim sahibi insanlar bunu gördükçe bu rejimin, bu yönetimin peşmürdeliğini daha iyi anlıyorlar.
Evet. Çok çok teşekkür ediyorum Mustafa Sönmez. Katar meselesi değil tabii ki sadece bu işin hem Batı ile ilişkiler yanı hem Türkiye ekonomisi asıl problem zaten ekonomiyle alakalı. Çok teşekkürler değerlendirdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Evet, dün yapılan 10 anlaşma bu arada tabii ben ilk aktarırken anlaşmalar arası işte Antalya Limanı'ndan pek çok şey saydım da şeyi unutmuşum saymayı. Sosyal hizmetler, aile, kadın yani Katar'la Türkiye'nin arasında enteresan bir ilişki biçimi, toplum yapıları çok farklı çünkü. Oradan ne çıkacak merak ediyorum. Doğrusu bir de diplomasi akademisi. Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı'nın da bir diplomasi enstitüsü varmış. Böyle bir diplomatik gelenekler de çok farklı. Enteresan tabii bir daha çok dünyada Katar ihvanın kasası olarak da anılan bir ülke biliyorsunuz. Kendi içerisinde modernleşmeci bir mutlak monarşi olduğunu da belirtmek lazım Katar'ın efendim. Evet, Mustafa Sönmez'le konuştuk bugün de. Haftayı özetlemeye çalıştık size. Haftaya Aerosmith'ten Walk This Way ile veda edelim. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Love was here to stay. What you told you? Walk this way. Walk this way. gym a lot when I noticed they was looking at me. I was a high school loser, never made it with the ladies. Hit the bones, told myself what I missed. Then my next door neighbor with a daughter had a favor, so I gave her just a little kiss like this.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.